Ayrım 21, sayfa 245. Aradan 7 yıl geçmiş. Niyazi yarın okula başlayacak. Cahit'i o kadar iyi terbiye etmişim ki oğlumuz demeye bile çekiniyor. Ankara'dan 2 gün önce geldi. Dün birlikte okul alışverişi yaptık. Yarın gidecek. Bu kadar kafi. Balkondaki çiçekleri kapıcıya verdim. Dolapta küflenen peynirleri attım. Bugün temizlik günü. Akşama kadar yengecimle oturup sustuk. Sonra Cahit geldi. Artık ona tahammül edemeyeceğim. Fazlasıyla ölümlüymüş gibi geliyor bana. Akrilik bir şeyler denemiştim. Ayşe çok güzel olduğunu söyledi ama ben beğenmedim. Sen artık Ankara'ya git dedim ona da. Zehra'yı yalnız bırakıp geldim. Gitmeli. Ölümlü şey istemiyorum. Sabaha kadar halamın defterini okudum. Ne zaman uyuduğumu hatırlayamıyorum. Kalkınca aynaya baktığımda kendimi tanıyamadım. O kadar çok ağlamışım ki gözlerim kan çanağı, torbalarım balon gibi. Alacağın olsun Nur amca. Bana bunu ilk karşılaştığımızda anlatmalıydın. Aşağıya indim. Masaya kahvaltılıklar konmuş ama ortalıkta kimse yok. Nuri amca, Gülzar teyze diye bağırdım. Ses veren olmadı. Müştemilatın sundurmasına yürüyüp bir kez daha bağırdım. Yine ses yok. Kapıyı açtım. Karanlık bir hol. İki yanda iki oda kapısı. Kapılardan biri açık. İçeride iki kişilik bir karyola. Duvarda bir çifte, yerde bir pösteki. Pencerenin perdeleri kapalı. Diğer kapıyı açtım. Bu odada pencere yok. Zifiri karanlık. El yordamıyla elektrik düğmesini bulup çevirdim. Dona kaldım. Her yer Hasan'dı. Duvarda yüzlerce Hasan vardı. Fotoğraflar, gazete küpürleri, afişler, otobüs biletleri, sinema biletleri. Fotoğraflara baktım. Birinde beraberiz, birbirimize sarılmışız, yanak yanağıyız. Ne zaman çektirdik bunu? Bir başkasında, bir mitingde yan yanayız. Sol kollarımız havada, gülmüyoruz, bizi gören korkar. İki ilkokul önlüğüm, bir zamanlar Hasan giymiş, kocaman iki resim. Biri Mahir Çayan, biri Deniz Gezmiş. Tuğlayla kapatılmış pencerenin önünde Hasan'ın tek kişilik yatağı duruyor. Üstünde pijamaları, yerde terlikleri. Katlanmış bir seccade. Burası tahammül tapınağı. İnsanlar nasıl dayanıyor sanıyorsun dedim kendi kendime. İşte böyle dayanıyorlar. Sen nasıl dayandıysan. Dışarı çıkıp avludaki masaya oturdum. Az sonra ağaçların arasından Üzgün'le birlikte çıka geldiler. Uyanmışsın dedi Nuri amca. Biz de mısır saplarını traktöre yükledik. Gülizar teyze çay koymaya gitti. Nuri amca karşıma oturdu, bana baktı. Sen ağladın mı dedi. Gülümsemeye çalıştım. Niyazi'nin mezarı nerede dedim. Başını eğdi. Bir süre cevap vermedi, sustu. Sustukça gözleri yaşardı. Soruyu sorduğuma pişman oldum. Üzgün onun yanına gitti, inlemeye başladım. Annesinin yanında dedi sonunda. Babamın, dedemin gömüldüğü yerde. Hayır, Münevver Hanım onun için başka bir yer almıştı. Üç kişilik, Hasan'ın yanında. Sana anlatmak lazım da biliyorum. Defalarca niyet ettim ama belki Münevver Hanım'ın mezarını ziyaret ettiğimizde anlarsın, o zaman söylerim diye düşündüm. Haklıydı. Halımın mezarına gitmek aklımın köşesinden geçmemişti. Ben buraya niye geldim ki? Bir şey öğrenmeye gelmedim. Yas tutmaya, mezarlara çiçek bırakmaya ya da dua okumaya da gelmedim. Halımın vasiyetini açmaya geldim. Ne zaman öldü dedim. Gülizar teyze de geldi. Konuştuklarımızı duymuştu. Gözyaşlarını elinin tersiyle silip derin bir soluk aldı. Hasan'dan 1,5 yıl önce dedi. Şubat ayıydı. Suçlu gibi duruyorlardı karşımda. Sanki Niyazi'nin ölümünden onlar sorumluydu. Mezarlığa gitmek istiyorum. Oradan da kasabaya geçeriz dedim. Nuri amca hemen ayağa kalktı. Rıdvan'ı çağırayım ben dedi. Şimdi mezarlıktayız. Gülizar teyze gelmedi. Siz gidin, benim işlerim var dedi. Hasan'la Niyazi yan yana yatıyorlar. Üstlerinde hercailer açmış, güller açmış. Başucu mermerlerine ikisinin de ölüm tarihi yazılmamış. Halamın toprağı henüz taze, taşı da dikilmemiş. Nuri amca ile Rıdvan işlerinden Fatih'e okumaya başladılar. Dost doğru giden yolu ulaştır bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa sapmamışların yoluna. Şimdi her şeyin kitaptaki gibi gerçekleşmediğini çok iyi biliyorum. Karanlıktan haberi olmayanlar, yoldan çıkmayanlar gazaba uğradı. Tanrı'nın gazabına değil tabii, insanların gazabına. Ama Tanrı da buna göz yumdu. Babam dil tarihteki ikinci yılımda Kur'an dilini öğrenmeye heves ettiğimde kaşlarını çatmış, imam mı olacaksın demişti. Bu lafına çok gülmüştüm, artık babamı ciddiye almıyordum. Nuri amca ile Rıdvan mırıldanırken başımı kaldırıp servilere, çam ağaçlarına baktım. Az ötemizde bir köpek var. Mezarlık bekçisi elinde bir testiyle yanımızda bekliyor. Nuri amca, babana da uğrayalım mı dedi. Geç kalmayalım, daha avukata gideceğim dedim. Bekçiye bahşiş verdim. Testideki suyu mezarlara boşalttı. Diğer mezar Cahit Bey için mi diye sordum Nuri amcaya. Evet dedi. Mezarlığın kapısına doğru yürürken yaşlı bir adamla karşılaştık. Nuri amca yanına gidip koluna girdi. Eliyle beni işaret etti. Ayşe Hanım'ın kızı Zehra dedi. Sonra bana döndü, adamı tanıttı. Cahit Bey. Bastonuna dayanmıştı, güçlükle yürüyordu. Gülümseyerek yüzüme baktı. Hayal meyal hatırlıyorum, çok küçüktünüz dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Demek halamı sevdiği adam buydu. Hala dimdik durmaya çalışan, hala ince ve hala gülümseyebilen, hala seven. İsterseniz sizi kasabaya bırakalım dedi Nuri amca. Kapıda taksisi bekliyormuş. Ben biraz kalacağım dedi. Ayrıldık. Avukat İbrahim'e vekalet verip yeniden bağ evine döndüm. Eşyalarımı topladım. Niyazi'ye telefon ettim. 1500 metrede 4. olmuş. Aferin, gelince kutlarız dedim. Hem şu kızı da getir de tanışalım artık. Bunu söylemem çok zor oldu. Kapıdan çıkarken telefonum çaldı. Ahmet arıyor. Rüstem Efendi hastaneden aradı şimdi dedi ve sustu. Anladım. Annem öldü. 17 Ağustos 1993. Yıllar sonra bile uyandığımda fırçam yokmuş gibi oluyor. Bunu sık sık rüyamda da görüyorum. Fırçam yok. Kağıtların, tuvallerin üstünden koyu kırmızı, koyu mavi, koyu yeşil sular akıyor. Dere gibi. İçinde boğulmak için çok uzaktan bakmak bile yetiyor. Bugün Cahit adamıyla bir saat kadar gümüşleri parlattık. Sonra gece yarısına kadar balkonda oturduk. O yokmuş gibi davrandım. Fırça gibi. Kendi kendime güldüm. Sonra ağladım. Bu niye oldu açıklayamıyorum yengecim. Niye gitti? İncecik bir sızıyla bıraktı beni. Resim yapsam iyi gelir mi? Minon. 34. bölüm. 18 Eylül 2007. Hastane. Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir gün ya da gece emin değilim. Ama her şey beyazdı. Ciğerlerimdeki hava birden boşaldı. Beyaz bir sıvıyı solumaya başladım. Hiç sıvı solunur mu diyeceksin. Solunuyor. Daha önce görmediğim bir yerdeydim. Bulutlar üstümdeki tek parça beyaz elbiseyi dalgalandırarak etrafımdan akıp geçiyorlardı. Yanaklarımda serinliklerini hissediyordum. Vücudum hiç olmadığı kadar hafif. Bulutlar hızla dağılıp uzaklaştılar. Mavinin içinde boşlukta duran çok büyük bir masanın içerisinde oturanları gördüm. İşlerinden biri ayağa kalkıp kollarını bana açtı. Bahar güneşi gibi gülümsedi. Yüzünün bütün çiçekleri açmış gibi. Pamuksu bir dilde konuştu. Kelimelerin havada uçuştuğunu gördüm. Tertemiz bir ses. Hoş geldin. Mino'ydu bu. Diğerleri ayağa kalkıp tekrarladılar. Hoş geldin. Babam, annem, Niyazi. Sonra hepsi kayboldu. Karanlıkta kaldım. Hasan nerede diye bağırdım. Sonra uyandım. Hasan senin sevgilindi değil mi? Doğru söyle. İşte tekrar uykuya daldım. Aynı bulutlar, aynı mavilik. Ama o masada babana benzeyen bir adam oturuyor şimdi. 2 yıldır bu odada bekliyorum. Artık dışarı çıkmak istiyorum diyorum ona. Komik bir şey söylemişim gibi gülüyor. Burada dışarısı diye bir yer yok hanımefendi diyor. Ama bana hiçbir şey açıklamadınız. Kızım nerede? Kızımı istiyorum. Artık kızınızı göremezsiniz. Sizi çağırmamızın nedeni ziyaretçilerinizin olması. Ziyaretçilerim mi? Evet, Münevver Hanım ve oğlu sizi görmek istiyor. Mino mu? Hakikaten mi? Nerede? Az sonra içeri gelecekler. Sizi yalnız bırakacağım. Boşlukta beyaz bir kapı açılıyor. Mino binlerce çocuğun elinden tutmuş bana gülerek bakıyor. Çocuklar aralarında konuşup gülüşüyorlar. 18 yaşındalar, 20 yaşındalar, 21 yaşındalar. Mino binlerce elinden birini bana uzatıyor. Gelsene diyor, gidiyorum. Kitap sonu, sayfa 252.